Herkese merhaba. Bir Sorun Var'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her bölümün bir sorusu var biliyorsunuz. Bu bölümün sorusu iş yaşamı nasıl şekilleniyor? Bu bölüm konuklu bölümlerimizden olacak. Çok sevdiğim bir arkadaşım ve meslektaşım, sevgili Ebru Ural Özkan beni kırmadı. Bu iş yaşamı nasıl şekilleniyor sorusunun cevabını birlikte konuşmak üzere bugün konuğumuz oldu. Ebru Gama Holding'in İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı. Hoş geldin Ebru'cum.
Nazicim hoş bulduk. Beni böyle keyifli bir sohbete davet ettiğin için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Kırmadın, bu kadar yoğun koşturmacanın içinde bizimle birlikte olmayı kabul ettin. Senin deneyimlerin ve fikirlerin çok değerli bu sorunun cevabı için. İyi ki geldin.
Teşekkürler.
Konumuza öyle ortadan dalmadan önce birazcık seni tanıyalım istiyorum. Ben tanıyorum da dinleyenler de bir seninle tanışsın istiyorum. Bize birazcık kendinden bahseder misin?
Tabii biz birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz ama dinleyicilerimiz için çok kısa profesyonel olarak Ebru kim ondan bahsedeyim. Ben 25 yılı aşkın süredir insan kaynakları alanında çalışıyorum. Çeşitli sektörlerde, farklı büyüklüklerde, uluslararası, yerel organizasyonlarda görev yaptım bugüne kadar. Son bir iki yıldır da biraz kurumsal iletişim, yönetim sistemleri konularına da girmeye başladım. Gama'da da insan kaynakları ile beraber bu ekiplere de liderlik yapıyorum. Profesyonel yaşamın dışındaki Ebru olarak da bir anneyim. Bir oğlum ve bir kızım var. İlgi alanlarım var. Şeyle ilgileniyorum, biraz seramikle resim yapmakla ilgileniyorum ama çok başındayım, çok amatörüm. Onu baştan söyleyeyim. Bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarında da görev almaya çalıştım. Gençlerle, kadınlarla, mentorluk, koçluk projelerinin içerisinde yer aldım. Son dönemde de biraz sosyal etki yaratan girişimler, organizasyonlar konusuyla ilgili bir merakım var. O konularla ilgili çalışıyorum, araştırıyorum, etkinlikleri takip ediyorum diye özetleyebilirim.
Harika. Tam da dediğime çıktık dedim ya, hani bu kadar yoğunluğun içinde zaman ayırdın bana diye. Hakikaten bu kadar çok şeyin arasında bize de zaman ayırdığın için tekrar teşekkürler. Şimdi Ebru'cum, konumuz iş yaşamının gelecekteki şekline yönelik bir konu. Genel çerçevesi o. Ama şöyle bir genel geçmişe doğru da bir bakalım da sonra ileriye gidelim diye ben düşündüm. Hepimiz zorlu bir zamandan geçtik. 2020-23 arası çok kolay bir dönem değildi. Özellikle iş hayatının yönetimi açısından hiç kolay bir zaman değildi. Bir taraftan da ama hızlı geçişlerin de yaşandığı bir zamandı gibi geliyor bana. O acil durum modunda yaşadığımız o 3 yıl. Biraz senin gözünden dinlesek o 3 yılı, neler söylersin?
3 yılı geleceğim ama ondan önce şunu da altını çizmek istiyorum. Biz iş hayatının başından beri hep bir değişim gündemiyle çalıştık. Her zaman işte toplantılarda yeni projelere başlarken hızlı değişen dünyada diye başlardık. Ancak tabii bu değişim teknolojinin de etkisiyle ve sonra da pandeminin de etkisiyle bir dönüşüme döndü diye de düşünüyorum. Tabii ki pandemiyle beraber bu senin söylediğin 3 yılda hiç hayatımızda olmayan, belki bazı teknoloji şirketlerinde olan uzaktan çalışma, yani hibrit çalışma gibi şeyler gündemimize girmeye başladı. Biz hep bu yetenek savaşlarının içindeyiz yıllardır. Her zaman o potansiyeli bulma çabamız olmuştur İK profesyonelleri olarak. Bu dönemde pandemiyle beraber yetenekler için ülkelerin sınırı da kalkmaya başladı. Çok daha sıklıkla duymaya başladık genç yeteneklerimizi yurt dışındaki firmalara kaybettiğimizi. Bir de özellikle de tabii ki bu iş yaşamındaki iş modellerinin değişimiyle beraber de çalışan deneyimi diye de bir kavram çıkmaya başladı karşımıza. Bu da bence son 3 yılda üzerinde durduğumuz konulardan birisi de oldu. Ne değişmedi? Hani bunlar tamam bir şeyler değişiyor, oluyor, bitiyor. Ne değişmedi? Bir kere insan olarak bulunduğumuz organizasyonda değerli hissetme ihtiyacımız değişmedi diye
Harika.
düşünüyorum. Diğer taraftan hani kabul görmek, liderinle, takımınla bağ kurma ihtiyacı geçmişte de vardı, hala çok güçlü olarak var diye düşünüyorum. Bir de hepimiz insan olarak, çalışan olarak bir organizasyonda yaptığımız işin neye hizmet ettiğini görmek istiyoruz. Buna nasıl katkı sağladığımızı anlayabilmek istiyoruz ya da katkı sağlayan işlerin içinde olmak istiyoruz. Bir taraftan da takdir edilmek istiyoruz. İşte bu anlam altında da toplanabilecek şeyler olabilir belki, oluyor ama bunlar da değişmedi diye düşünüyorum Nazlı.
Kesinlikle çok önemli noktaları dokundun. Benim için de en kıymetli noktalar yıllardır bunlar. Bu anlam farkındalığı, takdir ihtiyacı, birbirimizi görme ihtiyacı ve bütün aslında bu saydığın dört madde de insan kaynaklarının da çok ciddi sorumluluk alanında kalan maddeler. Onun için iyi ki hatırlattın bunları. Bunlar insan olduğu sürece denklemin içinde değişmeyecek şeyler. Sanki
Evet.
bu süreç şunu da fark ettirdi gibi geliyor. Biz eskiden hani binaları büyük pardon kurumları büyük binalarla eşleştirirdik. İşte oranın binası, oranın yeri. Fakat pandemi sürecinde bir anda binasız bir iş yaşamı çıktı ortaya. Ve aslında işi yapanın, görünür kılanın o binalar değil insanlar olduğunu sanki daha fazla fark ettik gibi geliyor bana. Sana da öyle geldi mi?
Doğru bir noktaya değiniyorsun. Onu görmek ve onun içerisinde fiziksel olarak bulunmanın mutlaka bir etkisi var. Hani o kuruma aidiyetle ilgili olarak. Ancak bir yandan da dijital de bizim bir iş yerimiz oluverdi hemen. Hani çok kolay alıştık Zoom toplantılarına. Yani ondan girip birinden girip birine çıkmaya da başladık. Çok katılıyorum söylediğine. Evet.
Belki bu noktada biraz daha iyi. Şimdi insan odaklı hep diyorduk da şimdi insan odaklının tanımı değişti. Yani daha bir insanın değerini anladık gibi geliyor bana bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde unutmazsak eğer tabii ki. Çünkü bazı şeyler için hep şey diyorduk bilmiyorum gene geçmişe yolculuktan buraya geleceğim. O 2020'nin ilk 3 ayı içerisinde bir yeni normale gideceğiz diyorduk. Artık eski normal kalmayacak, yeni normal olacak bu pandemi bittiğinde falan diyorduk. Şimdi bakıyorum hakikaten o yeni normalin içinde bir şeyler var hakikaten de aslında eskiye döndüğümüzde birçok şey var gibi geliyor. Bilmiyorum sen onu nasıl gözlemliyorsun?
Bir kere eskiye dönmeyi istedik, onu da söyleyeyim. Bazı alışkanlıklarımız nedeniyle de belki bunu çok genellemek doğru olmayabilir. Her şirketin farklı sektörü, kültürü, iş yapış tarzı var. Hepimiz oradaydık veya hepimiz buradaydık demek de doğru değil. Şeyi de sen de takip ediyorsundur. Yani koskoca dev teknoloji şirketleri uzaktan çalışmaya geçip sonra nasıl pıtır pıtır geri adım atmaya başladılar. Bir taraftan da bazı şirketlerde %100 kalıcı olarak uzaktan çalışmaya da devam ediyorlar. Yani bu gerçekler aslında herkesin kendi sektörü, şirketi, kültürü çerçevesinde şekillendi diye düşünüyorum ben.
Böyle de gidecek gibi görünüyor. Galiba hem uzaktan çalışma olacak gelecekte, hem hibrit çalışma olacak, hem de eski usul bildiğimiz akşam sabah 9'dan akşam 5'e devam eden çalışma düzeni var olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Çünkü tümüyle uzaktan çalışma olmayacak bir şeymiş gibi geliyor. Tabii bilmiyorum. Burada da eski gözlüklerim ne kadar beni etkiliyor, ne kadar bana hani sen buna alıştın ve böyle gidiyorsun, gidecektir dedirtiyor. Onu bilmiyorum ama benim kafamı kurcalayan bu noktada bir şey oluyor. Hep bu uzaktan ve hibritle ilgili aslında demin sen de onu biraz bu dijitalle söyledin ama kurum kültürleri ne olacak gelecekte? Şimdi herkes uzaktan çalışırsa ya da büyük çoğunluk uzaktan çalışırsa kurum kültürü dediğimiz şey nasıl bir şey olacak? Böyle bir şey olacak mı? Yok mu olacak? Onsuz çalışılır mı?
Şimdi tabii tek bir gelecek senaryosu olsa bu söylediğin soruya yanıt vermek kolay olabilirdi. Hani gelecek konusuyla ilgili öngörülerde bulunmak da hakikaten zor. Nasıl takip ediyoruz gelecek öngörülerini? Araştırma şirketleri bir sürü araştırma yayınlıyorlar. Nabzı tutuyorlar tüm hani iş hayatının tüm boyutunda. Biz de ancak onları takip ederek aslında bunların nereye evrilebileceğiyle ilgili bir fikir sahibi oluyoruz. Tabii ki şöyle, içinde bulunduğumuz endüstrilere bağlı olarak kimimiz bunu çok da hızlı hissetmeye de başladı. Yani geleceği bugün yaşamaya başlayan şirketler de var. İşte en son ChatGPT'de işte şey konuşmaya başladık. Acaba hangi işleri organizasyonlarda şeye devredebiliriz, yapay zekaya devredebiliriz. Konuları dönmeye başladı yani son belki şu son birkaç ay içerisinde. O nedenle dediğim gibi biraz şeye göre şirketlerin, organizasyonların, ülkelerin gerçeklerine göre geleceğe doğru gideceğiz diye düşünüyorum. O senaryolar deyince aklıma şey geldi. Nazlı, bu konuyu sen söyleyince de ben 2018'de bir film seyretmiştim. Steven Spielberg'in bu Ready Player One diye bir distopya filmiydi. İşte 2048-2050'ler tam tarihi hatırlayamıyorum ama gerçekten böyle sefil bir dünyada kendilerini online çevrim içi bir oyun içerisinde mutlu kılmaya çalışan insanlar topluluğundan bahsediyordu. Yani o filmin konusu oydu. Ve gerçekten mesela bugün oyun endüstrisine baktığımızda da 3,5 milyara varan bir oyuncu ekosisteminden bahsediliyor. Yani ben şey diye düşünmüştüm.
Evet.
Hakikaten yani bu distopya biraz gerçekleşiyor mu gibi böyle. Bütün bunlar hani kafamda dönüp duran da şeyler. Şimdi bir şeye daha referans vereceğim. Belki sen de görme imkanın da olmuştur. PwC'nin bir araştırması vardı. Geleceğin iş yaşamı ile ilgili böyle 4 tane
Evet.
senaryo. Hatırlar mısın?
Renklerle galiba temsil
Aynen
ettikleri bir
öyle.
şeydi,
İşte
değil mi?
kırmızı iş yaşamı, mavi iş yaşamı, sarı ve yeşil iş yaşamı. Ve bu öngörüler doğrultusunda da nasıl bir aslında iş yaşamı olacak, nasıl bir insan kaynakları olacakla ilgili şeyler vardı. Bir uçta şey var tabii ki. Hatta ben bu senaryoları bugün yaşıyoruz diye de düşünüyorum. Hani bir uçta böyle dev hani kapitalist dev şirketlerin olduğu senaryodan, mavi senaryodan bahsediyordu araştırmada. Bugün görüyoruz aslında ülkelerin ekonomilerinden büyük teknoloji devleri var şu anda halihazırda dünyada. Bu dünyada daha çok hani rekabetin çok olduğu bir dünyadan da bahsediliyor. Bu senaryoların üzerinden konuşmak istedim aslında biraz daha somutlaştırmak için ama senin için de uygun mu? Birkaç şey
Çok çok
paylaşmak
güzel
istiyorum.
olur. Çok
Tamam,
güzel olur. Ben de
tamam.
hatırlamış olurum. Çünkü ben
Evet,
bunun
evet.
üzerinde çalıştığım zaman çok zaman önceydi. Şimdi sen deyince
Evet.
bir anda önüme geldi, gözümün önüne geldi.
Evet, evet.
Gerçekten şimdi o dönemin içindeymişiz gibi oldu. İyi ki hatırlattın. Çok mutlu olurum paylaşırsan.
Aynen öyle. Maviden başladım, oradan devam edeyim. Burada daha çok bizim yoğun esnek çalışmanın olacağı, daha çok aslında belki bu pizza usulü denilen ekiplerin bir araya gelip dağılacağı, daha çok freelancer, gig ekonomi çalışanın yer alacağı bir dünyadan bahsediyoruz. Burada da çalışanlarının performanslarının çok yakından takip edildiği biraz da acımasız bir dünya benim mavi dünyadan anladığım. Şimdi geçenlerde katıldığım bir konferansta şeyden bahsettiler. Çalışanların iş gücü planlamasını yapabilmek için bu insan kaynakları metrikleriyle ve yapay zekayla işte sosyal medyada nerelerde dolaşıyor, LinkedIn'e kaç kez girdiden bir projeksiyon yapıp evet, hani bunlar takip edilebilir ama ben gerçekten de bana çok şey gelmedi. Hani insansı gelmedi açıkçası ama bir
Biraz
taraftan da
George
böyle
Orwell romanı gibi olmuş.
aynen öyle ama bunlardan bahsediliyor. Yani bunları konuşuyoruz Türkiye'deki konferanslarda.
Evet.
Diğer taraftan Kırmızı Dünya da bu müşterinin kral olduğu, müşteri ne istiyorsa hemen çok hızlı bir şekilde yaratıcı bir çözüm üretmeye çalışan bir dünyadan bahsediyor. Bu da bana teknoloji startuplarını çağrıştırıyor. Çünkü orada da odak müşteri ve orada yoğun bir rekabet de var. Yoğun bir yaratıcılıkla aslında insanlar bu dünyada var olmaya çalışıyorlar. Burada da yine bireysellik belki diğer şeye göre daha ön plana çıkan bir dünya. Çünkü dünyada bile düşünsene kurum kültürü, sürdürülebilirlik şeylerini değerlendirmek veya öngörmek ne kadar farklılaşıyor. Yeşil dünyada şu anda yine bence bunu da yaşıyoruz. Bu sürdürülebilirlik konusu böyle hoş bir şey gibi şirketlerin gündeminde. Herkes sürdürülebilirlik raporlarını yayınlıyor falan ama bu biraz olsa da iyi olur dediğimiz bir şey. Bu yeşil dünya senaryosunda da sürdürülebilirlik konusu, iklim konusu şirketin stratejik hedeflerinin merkezinde yer alan bir konu olarak tasarlanmış ve orada da daha çok güvenin, sosyal sorumluluk ilişkilerinin projelerinin yer aldığı bir hani çalışan, işveren, müşteri ilişkisinin kurgusundan bahsediyoruz. Orada çok dikkat çekici bir şey de vardı. İnsan kaynaklarının rolünü de insan ve toplum olarak yeni bir departman olarak tanımlamışlardı bu senaryoda da. Sonunda sarı senaryo, insanın ön planda olduğu senaryo. Başlangıçta da konuştuk ya hani anlam arayışı, insanın ön plana çıktığı bir dönem diye. Bu biraz da ona şey yapan, tarifleyen bir senaryo. Burada da insan ön planda, sosyal öncelikler, işte kooperatif gibi topluluklar, anlam arayışının esnekliğinin ön plana çıktığı senaryolardan bahsediyor. Daha fazla uzatmayayım ama burada da mesela sosyal girişimler var. Şu anda bunu da yaşıyoruz. Sosyal girişimcilik bu anlamda, bu dünyanın içinde yaşıyor. Yani sanki hani bu öngörüleri şimdi ufak ufak yaşadığımız bu öngörüler gelecekte biraz daha belki kol kola, belki yaşayacağımız çünkü dünyada da büyük şeyler de yaşıyoruz bu dönemde yani. Sosyal göçleri yaşıyoruz. Ondan sonra toplumsal güç dengeleri değişiyor. Hani ekonomik gücü bildiğimiz o dengeler sarsılıyor falan filan derken aslında bu senaryolar ışığında sürdürülebilir kültürler yaratacağız diye düşünüyorum. Çünkü insan yani bu işlerin hepsini insanla yapacağız. Belki robotlar kolumuza girecek. İnsan robot beraber nasıl çalışacak falan bunları kurgulamaya çalışacağız. İK perspektifinden baktığımda onu da söyleyeyim. İK perspektifinden baktığımda da İK bütün bu değişim dönüşüm içerisinde kolaylaştırıcı bir rol üstlenecek diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum sana. İK'nın rolleri tanımlanırken çok eski bir zamandan söz edeceğim. Sanıyorum böyle 90'ların sonlarıydı. Benim çalıştığım şirkette o dönem kurumsal çalışırken bir Fransız bölge direktörümüz vardı bizim. O hepimize bir kitap armağan etmişti. Kitabın içinde de insan kaynakları yöneticilerinden change agent diye söz ediliyordu. Değişim ajanı
Evet.
deniyordu. Şimdi o isim aslında belki de tam yerini şimdiden sonra daha iyi bulacakmış gibi geldi. Senin söylediklerini de dinleyince,
Evet.
ismi hatırlayınca gerçek
Evet.
değişim, hatta işte başta senin söylediğin dönüşümün içinde yol alıyoruz. Ve hepimize de bence çok çok büyük görevler düşecek. Çünkü bir de
Aynen.
şimdi şeyi söyledim, o da önemli, robotlar, yapay zeka, onlara da doğru alanı tanımlama konusunda da bence insana sorumluluk çok düşecek. Çünkü
Kesinlikle.
kendi yarattığımız bir şeyin içinde boğulmak tehlikesinden çok korkuyorum ben bu yapay zeka tarafında. Onun için orada da gene bizlere, şirketlerde nereye kadar onlara alan açılacak, nerede gerçek insan zekasını kullanacağız, iyi bakmak içinde bir rol düşecek. Kolaylaştırıcılığın da belki ötesinde de daha da stratejik belki de görev üstlenecek İK'cılar olacak gelecekte.
Aslında tasarlayıcı İK'cılar olacak. Yani bütün bu
Çok
süreçleri de
güzel,
tasarlamaları gerekecek.
evet. Evet. Yani o zaman belki İK şapkasını tanımlarken altına dolduracağımız yetenekleri de daha büyük yetenekler olarak tanımlamamız icap edecek. Şimdi tasarlayıcı dedin, hakikaten iyi bir tasarım yapabilmesi gerekecek, yaratıcı olması gerekecek.
Öyle.
Geleceğe bakacak başka neler olması gerekecek? İK'cılar
Evet.
kendini nasıl zenginleştirsin sence bugünden sonra?
Şimdi bu pandemiyle İK'cılar hani istese de istemese de birden çok hani hızlı karar alma, çözümler bulma gerçeğiyle de karşı karşıya da kaldılar. Hibrite geçelim, geçmeyelim, uzaktan çalışalım, çalışmayalım. O kadar çok paydaşa dokundukları, etki yarattıkları bir şey oldu ki deneme yanılma yoluyla da oldu. Çünkü hepimiz için çok yeniydi. Orada ciddi bir antrenman yapmaya başladı diye de düşünüyorum insan kaynakları profesyonellerin. Diğer taraftan da bu yetenek konusu herkesin gündemi ya. Herkes en iyileri çekmeye çalışıyor. Burada da en iyileri özellikle de yeni neslin beklentilerini doğru anlayıp ona göre şirketlerindeki kültürü, çalışanların yaşam döngüsünü, liderlik anlayışını tasarlaması gerekiyor İK'cıların. Ben hep biz böyle şeyi gözledim açıkçası. Ben de bu akımın parçası da oldum zaman zaman geçmişte. Hep bir böyle en iyi uygulamalar şeyi çıkardı. İşte Avrupa'da, Amerika'da en iyi uygulamalar bunlar. Aman hemen koşa koşa bunu adapte edelim. Eğer bunu adapte etmezsek biz geride kalıyoruz gibi bir yaklaşım oluyordu. Ancak tabii ki bu hani güzel yenilikleri takip edelim ama o kültür bunu kaldırır mı? O organizasyonun
Süper.
gerçekte ihtiyaçları neler? nasıl bir katkıyla bu organizasyonu bir ileriye taşıyabiliriz? Gerçekten bu sorgulayıcı bakış açısıyla ele almak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu dönemde de özellikle bu çalışan deneyimi kısmında da çok bu kavramı çok sevdim çünkü çok bütünsel geldi bana. Hem kültürü hem çalışanın organizasyondaki yaşadığı o döngüyü, süreci, liderlik anlayışını falan böyle bir paket olarak sunan bir şey diye de düşünüyorum. Ve anlam, bireysellik bazında da her şirketin kendisine özgü tasarlaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte bu noktada da yine İK'cıların bu şapkayla, tasarımcı bakış açısıyla bu konuları ele alması çok kıymetli diye bakıyorum. Yani
Evet,
ez böyle bildiğimiz şeyleri aynen alıp getirmek yerine biraz bildiklerimizi unutup ezberlerimizi bozup bambaşka şapkalardan bakmamız gerekiyor yeni dönemde.
bambaşka şapkalar çok önemli. Bu özgünlük işte çok önemli. Orada da sana çok yakından katılıyorum diyeceğim. Çünkü o en iyi uygulamalar yurt dışında bu yapılmış. Biz de aynısından yapalım. İşte onun sunumlarını yapalım, anlatalım. Bizde de yapıyoruz ama hakikaten yapabiliyor muyuz? Ben biraz şeye benzetiyorum hani çok ufak tefek bir insanın moda diye upuzun şeyler giyip yerlere sürünerek yürümesine benzetiyorum. Olmuyor, yakışmıyor yani ama
Yani
moda
yürüyemiyor,
diye
düşüyor bir de, değil mi?
bak
Ayağına dolanıyor o
aynen
elbise.
ayağına
Aynen.
dolaşıyor, uymuyor. Moda diye her şey giyilemiyor. Yani kurumsal hayatta da bakınca kurumsal modaları takip etmek çok iyi gelmiyor bana. Bir parça
Evet.
belki ilham almak, evet. Çünkü o zaman yenilikleri
Değil mi?
duymaya açık bir kulakla bakıyoruz. Ama hepsini de giyelim üstümüze kısmında da sınıfta kalıyoruz. Orada da çok katılıyorum sana. Peki bir şey
Evet.
soracağım. Yetenek yönetimi dedin sen de. Şu aralar sen de eminim duymuşsundur. Tam Türkçe'ye çevirince çok güzel gelmeyecek ama önce İngilizcesini söyleyeceğim. O yüzden talent market konuşuluyor ya artık şirketlerde. Yani yetenek piyasaları oluşturalım, pazarları oluşturalım kendi içimizde. Yeteneği biz dağıtalım, görev tanımları yapmayalım. İhtiyaca göre insanların yeteneklerine göre kullanalım onları gibi bir şeyler konuşuluyor. Sence bu mesela bizim kültürümüze ne kadar uygun bir şey? Türkiye'de ne kadar yapılabilir bir şey?
Yani bu pandemiden önce biz Türkiye'de biz uzaktan esnek çalışamayız diye söylerdik muhtemelen. Yani hani sadece teknoloji şirketleri bu işi yapar diye söylerdik. Dediğin şeyin çok radikal olduğunu düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan da eğer bireyselleşme diyorsak, anlam diyorsak, yaratıcı katkı diyorsak da buna ihtiyaç var. Yani kişilerin potansiyellerini ortaya koyabileceği fırsatlarda organizasyonların bunu yaratmaya ihtiyacı var. Rekabette bunun üzerinden dönecek. Yani çünkü işte her şirkette ben İngilizcesini kullanacağım. Wellbeing uygulamaları yapılıyor. İşte her şirkette esnek çalışma olanakları sunuluyor. Ancak çalışanlar yine de bu ilk başta değindiğim temel ihtiyaçlar vardı ya değişmeyen. Onları arıyorlar. Yani bana bu biraz şeyler pansuman gibi geliyor. Anlık tatmin yaratan bu tabii ki çok kıymetli. Çalışana değer verdiğini gösterme yolları ama daha böyle derinden dokunabileceği noktalarda o katkıyı sağlayabileceği şeyleri yaratabilmek, işleri yaratabilmek geliyor diye düşünüyorum. Senin bahsettiğinde görev tanımından olmadığı o havuzların, yetenek havuzlarının olduğu şey tam da bu diye tahmin ediyorum.
Evet, ben de sana katılıyorum bu konuda. Soruyu
Evet.
sordum ama cevabı benim de seninle aynı fikirde olduğum bir
Evet.
cevaptı. Burada çünkü şey giriyor devreye gibi geliyor ki o da çok önemli bir iç motivasyon kaynağı. Otonomi kavramı giriyor. İnsanları kendi yeteneklerine göre yerleştirip ondan sonra da hadi bu iş senin, sen kendinsin sahibi ve sorumlusu demeyi başardığımız noktada senin başta söylediğin şeylere de dokunacak olan bir şeye izin vermiş olacak şirketler. Daha otonom çalışacak insanlar. Biraz orada geri duruyoruz gibi geliyor ülke kültürü olarak birçok şirkette ama her şeyin otonomuna izin veriyorsak, otonom arabaya izin veriyoruz, otonom çalışan sistemler yaratıyoruz. Neden insanın otonom olmasına izin vermiyoruz diye de hep kafamda bir soru dönüyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bence bu yetenek yönetimi işi, yetenek piyasaları işi şirketlerin içinde çok iyi ilerleyebilme potansiyeline sahip.
Ben burada küçük bir deneyimimi paylaşmak isterim.
Çok
Vaktimiz
sevinirim.
var diye tahmin ediyorum.
Var,
Direkt
var.
belki bu yetenek piyasalarıyla alakalı değil ama bu hibrit ve esnek çalışma konusuyla ilgili bizim en genç şirketimizde yaptığımız bir çalışmayı bir paylaşmak isterim. Orada kişilerin o kendi katkılarını ortaya koyabilme fırsatı için güzel bir örnek olduğu için paylaşmak istedim.
Harika olur.
Bir genel müdürümüzün inisiyatifiyle geçen sene aslında 2020'nin sonuydu. Bir inisiyatif başlatıldı ve dediler ki hibrit ve esnek çalışma konusunu çalışanlardan oluşan bir grup değerlendirsin. Bu bize uygun mu? Bununla ilgili olarak nasıl bir şey? Uygunsa bize nasıl adapte edebiliriz gibi. İlk kez orada insan kaynakları her işi yapan, hani çalışan adına her şeyi düşünen ve tasarlayan rolünden geri adım atıp danışman rolünde görev aldı ve ekip kendisi araştırdı, tasarımı yaptı ve çok güzel bir sonuçla çıktılar. Ben de mesela orada şeyi çok gördüm. İnsanlar hakikaten katkı sağladıkları, o potansiyellerini akıttıkları şeyleri çok güzel sonuçlarla şey yapıyorlar, ortaya çıkarıyorlar. Organizasyon açısından da çok kıymetli bir çalışma haline geldi. Şimdi o şirketimizde hibrit çalışma kalıcı hale geldi. Yani tüm grubumuzun iş dinamikleri buna uygun değildi ama o şirket özelinde bunu uygulayabilir hale geldik ve çok kıymetliydi oradaki çalışanlarımızın katkıları.
Harika bir uygulama olmuş. İyi ki paylaştın. İşte bence bundan sonrası biraz böyle ilerlerse iş hayatı daha eğlenceli ve keyifli ve aslında döneme uygun bir şekilde yol alan bir hale gelecek. Birilerinin en baştan kural koyup siz bunları böyle yapacaksınız deyip kendi kural sistemlerimiz içinde sıkışıp kalmadığımız daha özgür, daha esnek bir yer olacak gibi geliyor. İnsan kaynakları çalışanları için son söylediğin şey de çok hoşuma gitti. Danışman olarak oradalardı dedin ya. Aslında belki de tasarımcı rolünün yanında bir de önemli bir danışman rolüyle ilerlemesi insan kaynaklarının onun da daha geleceğinin vizyoner ve daha keyifli olmasını sağlayacak bir şey olabilir mi geldi şimdi senden duyunca.
O tasarım ekibinin aslında bir parçası, bir dış gözü gibi yer alacak. Çok farklı yapılarda da hem tasarımcı, hem danışman, hem de kolaylaştırıcı rolüyle ilerleyecek gibi gözüküyor.
Süper. Danışman, tasarımcı ve kolaylaştırıcı İK. Bir de adına yeni bir güzel bir isim bulursak çok sevineceğim. İnsan kaynakları dedikçe bu kaynak lafı çok kulağımı tırmalıyor. Ama daha iyisi de gelmiyor aklıma. Onun için bir yanda da düşünüyorum sürekli olarak bunu.
Nazlıcığım, ben 2000'lerin başında bir danışmanlık firmasında görev yapıyordum. Uluslararası bir danışman firmasıydı. O zaman insan kaynakları yerine, şimdi Türkçesini de İngilizcesini de söyleyeyim, daha hani tam karşılığını vermek anlamında human asset olarak bakıyorlardı. Yani aslında bir değer, bir varlık olarak 2000'li yıllarda kullandığımız terminoloji oydu. Ancak hani bu terminolojiler gidiyor geliyor ama dediğin gibi o kaynak şeyinden kurtulamadık henüz. Bir
Evet.
kültür, insan liderliği falan gibi şeyleri görüyoruz yeni nesil şirketlerde. O tarafa doğru isim de değişecek diye düşünüyorum ben de. Katılıyorum. Bulacağız onu, doğru ismi.
Bence de inşallah bulacağız. Ebru'cum yavaş yavaş sona doğru ilerlerken sana son bir sorum olacak izin verirsen bütün bu konuştuklarımız çerçevesinde. Şimdi hepimiz bu alanda çalışan hepimiz aslında bugünden itibaren hep geleceğe giden yolun taşlarını döşeme konusunda bir şeyler yapıyoruz. Yaptığımız her şey bir yere dokunacak diye düşünüyorum ileriye dönük. Bütün bu alanda çalışan insanlara bir mesaj verecek olsam bugünden geleceğe bu yolu döşerken ne dair? Nasıl bir bitiriş mesajıyla kapamak istersin?
Önce ben kendi hayalimdeki senaryoyu söyleyerek başlayayım. Hayalim de ona göre, önerilerim de ya da ona göre olacak. Ben tabii insanın ve dünyanın ön planda olduğu böyle sarı yeşil bir dünyanın içinde
Ne güzel.
olabilmeyi hayal ediyorum. O nedenle de burada bu dünyaya ilişkin farkındalığın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ta eğitim sisteminin içinden gelen bir şey bir taraftan. Bizler hani ne yapabiliriz? Bu konuyla ilgili bize düşen görev ne olur diye baktığımda da Bu anlamda farkındalığı yaratabilecek her türlü çalışmanın içinde yer alabilir. Sivil toplum örgütlerinde daha fazla yer alıp toplumsal etkiyi artırabiliriz. O güçlü sivil toplum örgütü rolünü güçlendirebiliriz. Özellikle İskandinav ülkelerinde ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz. İnşallah bizim ülkemizde de bu etkiyi görebilecek
İnşallah.
bir yapılanma olur. Kendi tecrübelerimizi ve gelecekle ilgili beraber düşünebileceğimiz bu mentorluk koşu gönüllü çalışmalarının içinde yer alabiliriz diye düşünüyorum. Bir de tabii bu sosyal etki nedir? Bu sosyal etkiye ben nasıl katkı sağlarım? Bakış açısını daha çok konuşsak, tartışsak farklı platformlarda güzel olur diye düşünüyorum. Bir taraftan hani bu dünyaya gitmek için bu farkındalıkla ilgili şeyler bunların içinde olmak iyi gelir diye düşünüyorum. Bir de öğrenme Nazlı. Bunu her yerde çok sık da duyuyoruz. Yani yeni norm sürekli bir şeyleri öğrenme, kendini sürekli güncelleme ve o sımsıkı hani ben bunu çok iyi biliyorum, biz bunu zaten böyle yapardık anlayışını bırakabilme. Yaş ilerledikçe o biraz daha zorlaşıyor. Ondan vazgeçebilmek daha çok çaba gerektiriyor. Ancak bence ona da ihtiyacımız var. Esnekliğe ihtiyacımız var. Farklı görüşleri dinleyip onları da bu süreçlerin içine katılımcı kılmaya ihtiyacımız var organizasyonlarda. Çalışanların hani İK profesyonellerine de bir şey olursa da müşterilerimiz kadar çalışanların da ihtiyaç beklentilerini en önemli öncelik haline getirebilmeye ihtiyacımız var derim.
Çok çok güzel oldu bunlar. Ama aradan şu cümleyi çekip almak istiyorum izin verirsen. Biz bunu hep böyle yaparızdan vazgeçmek kısmı gerçekten çok çok benim de önemli olduğunu düşündüğüm bir cümle. Beni de çok zorlayan bir şey aslına bakarsan. İşte mesela dedim ya bu remote'la işte hibrit olmayacak gibi geliyor bana. Çünkü biz onu hiç yaşamadık. Ama bir şeylerden kurtulup bakabilmek, o gözlüklerimizi değiştirip temizleyip geleceğe bakabilmek çok önemli. Çok çok önemli mesajlar verdin bence hepimiz için. Ne güzel geleceğe döndük, yönümüzü geleceğe baktık. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum Ebru'cum. Daha çok konuşacak şey var bence. Belki sonra bir program daha yaparız seninle.
Harika olur Nazlıcığım. Hani bu konuları seninle de konuşuyor olmak çok keyifliydi. Ben de güzel bir fırsat oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum davetin için.
İyi ki geldin. Ben izninle bu bölümün kapanışını yapayım. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ebru'ya ayrıca tekrar teşekkür ediyorum katıldığı için. İş yaşamı nasıl şekilleniyor sorusu üzerinde biraz konuştuk bu kısa süre içinde. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya kadar herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli günler diliyorum. Hoşça kalın.